Ayrım 17.
Artık bu sayı değiştirilmedi. Ancak padişah has odanın birinci subayı sayıldığı için gerçekte has oda mensuplarının sayısı 39'dan ibaretti. Dairenin en yüksek rütbeli subayları sırasıyla has oda başı, silahdar, çuhadar ve rikabdardı. Bu generallere arz ağaları denirdi. Çünkü kimseden izin almadan hükümdarlarla görüşebilir, mabeyincilik görevinde de bulunurlardı. 18. yüzyıl başlarında silahdar has oda başını geride bıraktı ve has odanın başı oldu. Has odaya giren her subay şahsen padişaha takdim edilirdi. Enderun'un diğer dairelerinde böyle bir adet yoktu. Mukaddes emanetler denen ve hala Topkapı Sarayı'nda bulunan dini büyük değer taşıyan eşyanın muhafazasından has oda sorumluydu. 1772'de has oda başı günde 113 bin lira, silahdar 90 bin lira, çuhadar 52.500 lira alırdı. Bu rakamlar 1984'teki Türk lirası değerine göre hesaplandı. Daha önceleri maaşları daha da yüksekti. Ayrıca başka gelirleri de olur. Sık sık padişah ihsanı alırlardı. Has odanın diğer büyük subayları arasında hünkâr müezzini, sır katibi, sarıkçı başı, baş çuhadar, kahveci başı, berber başı, tüfekçi başı, tırnakçı başı sayılabilir. Bunların görevlerinin mahiyeti isimlerinden anlaşılmaktadır. Mesela berber başı, padişahın saç ve sakal tıraşını yapardı. Bir şehzadenin ilk saç ve sakal tıraşı yapmak görevi de berber başına aitti ve bu takdirde 125 bin lira tutarında büyük bir bahşiş alması adetti. Bu görevliler padişahla şahsen devamlı surette ilgili oldukları için büyük nüfuz sahibiydiler. Has oda başı ve silahların rütbeleri vezire yani mareşale eşitti. Saraydan çıkınca doğrudan doğruya sadrazam yani başbakan olan has oda başılar ve silahdarlar vardır. Esasen has odanın en kıdemsiz subayı saray hizmetinden çıkınca alay beyi olurdu. Bir sınıftan diğer sınıfa geçmek için kabiliyet ve başarıya bakılırdı. Aynı sınıfta uzun yıllar bulunan bir Enderunlu'nun yanında birkaç yıl içinde has odaya kadar ilerleyenler görülürdü. Enderun kanunları pek sıkıydı. Düzenlenmemiş, tesadüfe bırakılmış hiçbir şey yoktu. Yatılacak, kalkılacak, dinlenilecek zamanlar dakika şaşmazdı. Enderun öğrencileri ilmi öğrenimlerini medreselerden getirilen müderrislerden yani profesörlerden, askeri eğitimlerini ise yukarıda anılan subaylarından görürlerdi. Bütün dairelerdeki öğrencilerin derslerinden ne dereceye kadar faydalandıklarını haber vermeden teftişe silahdar ağa yetkiliydi. General derecesindeki Enderunlular haftada bir geceyi saray dışında geçirebilirlerdi. Yüksek rütbeli subaylarsa gece saraya dönmek şartıyla haftada bir gün izne çıkarlardı. Kıdemsiz subaylar ancak ağalarının nezaretinde şehre inebilirlerdi. General rütbesinde olmayanlar evlenemezler, evlenmek isterlerse hemen rütbelerine uygun bir görevle saraydan çıkarılırlardı. Bu sıkı disiplinin amacı Enderunluların her çeşit insanla temas edip terbiyelerinin bozulmaması, hükümdarın şahsına ait hizmetlerin aksamaması ve saray haberlerinin dışarıya sızması endişesiydi. Enderunlular müderrisler ve ünlü sanatkarlar dışında genç adamlardı. Mesela damat Makbul İbrahim Paşa, has oda başılıktan sadrazam olduğu zaman ancak 28 yaşındaydı. Genel olarak Enderunlular, yaşları 30'u bulmadan dış görevlere atanarak saraydan çıkarlardı. Enderun'dan Osmanlı Türk tarihinin en namlı komutanları, devlet adamları, diplomatları, yazar ve sanatkarları yetişmiştir. Mimar Sinan. Mimar Sinan 29 Mayıs 1490 günü Kayseri Merkez Kazası'nın Kesi nahiyesinin Ağırnaz köyünde doğdu. O gün İstanbul'un fethinin 37. yıl dönümüne rastlıyordu. Sinan orduya girdi ve istihkam subayı olarak yavaş fakat muazzam bir şekilde yükseldi. 2. Bayezid'in ölümünde 22, Yavuz Sultan Selim'in ölümünde 30 yaşındaydı. Yavuz'un İran ve Mısır seferlerine katıldı. Kanuni'nin Belgrad, Rodos, Mohaç, Viyana, Bağdat seferlerine de iştirak etti. Vezir-i Azam damat Lütfi Paşa'nın dikkatini çekerek padişaha tanıtıldı. İstidatları seçip yükseltmekte büyük bir sezgisi olan Kanuni Sultan Süleyman, yaşı 40'ı geçmiş bu istihkam subayının mimarlık ve mühendislik bilgisine, sanat zevkine, köprü kurmaktaki maharetine hayran oldu. Sinan'ı ordudan aldı. Has'a ser mimarı, yani bugünkü anlayışımıza göre bayındırlık bakanı yaptı. Büyük dehasının yanında tükenmek bilmez bir enerjiye sahip olan Sinan, birbirinden güzel eserlerden sonra Şehzade Camii'ni inşa edince ünü imparatorluk sınırları dışına çıktı. Pek uzun bir ömrün bütün nimetlerinden faydalanan Sinan, görülmemiş bir çalışkanlıkla Türk İmparatorluğunu eserleriyle donatıyordu. Hassas her mimarlığı makamını Kanuni'den sonra 2. Selim ve 3. Murat devirlerinde de ölünceye kadar devam ettirdi. Her yeni hükümdardan en büyük iltifatları gördü. Devrinin Türk Cihan Devleti'nin bütün kaynakları emrindeydi. Eserlerinde istediği malzemeyi harcayabildiği gibi en büyük hattatları, nakkaşları, oymacıları, çinicileri, camcıları da kullanabiliyordu. Süleymaniye Külliyesi ardından Edirne Selimiyesi'ni inşa ederek sanatının zirvesine yükseldi. 9 Nisan 1588 günü İstanbul'da öldü. 97 yaşını 10 ay ve 11 gün geçiyordu. Süleymaniye Camii'nin yanındaki zarif türbesine gömüldü. 2 defa evlenmiş, çocuğu olmamıştı. Çok cömertti. Onun için ölümünde borçları, bıraktığı mirası geçmişti. 5 kuşaktan 5 padişah görmüş, yalnız Osmanlıların değil, bütün Türk tarihinin en iyi parlak, en muhteşem, en zengin, en büyük yüzyılında yaşamıştı. 2 eserinde aynı planı kullanmamış, birçok yapısında cihan mimarisinin en güzel nispetlerine erişmişti. Bu başarısını bilgisi ve sanatı kadar görgüsüne de borçludur. Anadolu, İran, Mısır, Mezopotamya, Suriye, Arabistan, Kırım, Macaristan, Orta Avrupa ve Balkanları uzun yıllar gezip dolaşmış, çeşitli medeniyetlere ait binlerce eseri görüp incelemişti. Onun için sanat ufku yalnız İtalya'yı gören büyük Rönesans mimarlarından daha geniş ve daha açık oldu. Eski medeniyetlerin ortaya koyduğu mimarlık şaheserlerinin çoğunu gören Sinan, bunlardan ilham almakla beraber Anadolu Selçuklu mimarisinin yolunu takip etti. Selçukluların Orta Asya'dan getirip Anadolu'da geliştirdikleri bu sanat, Sinan'dan önceki Osmanlı mimarları tarafından şekillendirilmiş, yumuşatılmış, ahenkleştirilmiş ve olgunlaştırılmıştı. Sinan bu sanatı zirvesine çıkardı ve ondan sonra hiçbir mimar bu zirveyi aşamadı. Bursa, Edirne ve İstanbul'u süsleyen eserlerin üslubunu izleyen Sinan, bu üsluba erişilemez bir ahenk ve güzellik kazandırdı. Batı tarihçilerinden bazıları Sinan'ı Michelangelo'dan büyük mimar olarak vasıflandırmışlardır. Eserlerinin sayısı ve kalitesi bu görüşü doğrulamaktadır. Bıraktığı eserler insanı şaşırtacak derecededir. Şöyle, 81 cami, 51 mescit, 81 medrese, yani yüksek veya orta dereceli okul, 19 türbe, 17 imaret, 3 hastane, 7 su kemeri ve su bendi, yani baraj, 8 köprü, 18 kervansaray, 33 saray, 32 hamam ve 6 mahzen. Bunların toplamı 356'dır. Köprülerin içinde bugün Yugoslavya'da kalan Hersek Köprüsü, hamamların içinde Ayasofya Hamamı gibi insanı heyecanlandıracak derecede azametli abideler vardır. Bu eserlerin bugün çoğu ayaktadır. Birçok yapısı Yugoslavya, Macaristan, Yunanistan, Ukrayna, Bulgaristan, Kıbrıs, İran, Irak, Suriye gibi ülkelerdedir. Ancak eserlerinin yarısından fazlası İstanbul'da bulunmaktadır. Ayasofya'yı yeniden inşa edercesine onaran ve ayakta durmasını sağlayan da odur. Sinan'ın yetiştirdiği mimarlarda sonradan hocaları derecesinde dehaya, o kadar geniş kaynaklara ve pek az insana nasip olan 98 yıllık bir ömre malik olmamakla beraber imparatorluğu çok değerli eserler, Sultanahmet gibi şaheserlerle süslemekte devam etmişlerdir. Hindistan'da Türk İmparatoru Timuroğlu Şahı Cihan namına Agra şehrinde inşa edilen meşhur Taç Mahali ve daha birçok abideyi İstanbul'dan giden Sinan'ın öğrencileri yapmışlardır. Taç Mahal 16. asır Türklerin 22 asırlık tarihlerinin en büyük devresidir. 17. asırda Türklerin büyüklük çağlarından biri sayılır. Bu asırda Osmanlı Türk İmparatorluğu hafif bir gerileme gösterdiği halde Hindistan Türk İmparatorluğu yüzyılın son yıllarına kadar yükselmekte ve gelişmekte devam etmiştir. Bu yazımızda Hindistan Türk İmparatorluğu'nun 17. asrın ikinci yarısında gerçekleştirdiği bir sanat şaheserinden, Tac Mahal'den bahsedeceğiz. Bu yıllarda Hindistan Türk İmparatorluğu'nun başında Şahı Cihan vardı. Bu büyük hükümdar, Timur'un 9. ve Timurluları Türkistan'dan Hindistan'a getiren Babur'un 4. kuşaktan torunudur. Eşi Ercüment Banu'ya olan sevgisiyle ünlüydü. Padişah Beyim, yani İmparatoriçe sanını taşıyan ve Mümtaz Mahal diye anılan bu hanım yaşadığı müddetçe Şahi Cihan başka bir kadınla ilgilenmemişti. Bir Türk kumandanının Asaf Han'ın kızı olan Ercüment Banu, Şahi Cihan'dan bir yaş büyüktü. 14 çocuğu olan Gevher Ara Beyim'i doğururken öldü. Şahi Cihan sonsuz derecede kederlendi. Bu kederden birçok mimari tarihçisinin dünyanın en güzel mimari eseri olduğunu söyledikleri Tac Mahal doğdu. Eşini kaybedince bütün saçları ağaracak derecede üzülen Şahi Cihan, Ercüment Banu'nun adını ölümsüz kılmak için büyük bir anıtkabir yaptırmaya karar verdi. Bu anıtkabir, firavunların piramitleri gibi muazzam bir taş yığınından ibaret olmayacak, Ercüment Banu'nun güzellik ve zarafetine yakışır bir eser halinde gelecek nesillerin hayranlığını kazanacaktı. Böyle bir eserin gerçekleştirilmesi için acele edilemezdi. Bütün dünyadan, Avrupa'dan, İran'dan, Türkiye'den, Türkistan'dan, Hindistan'ın her tarafından mimarlar ve sanatkarlar çağrıldı. Hepsinden birer proje istendi. Şahı Cihan, İstanbul'dan gelen ve Mimar Sinan'ın talebesi olan Mehmet İsa Efendi'nin projesini beğendi. Bu projenin büyük bir maketi yapıldı ve bu maketin aynen gerçekleştirilmesine karar verdi. Bu suretle inşası 22 yıl devam edecek olan dünyanın en zarif anıtına başlanıldı. Baş mimar İstanbullu Mehmet İsa Efendi'ye Semerkantlı bir Doğu Türkü olan Mimar Muhammed Şerif yardım ediyordu. Eserin azametli kubbesi, kubbe mimarlığında büyük ihtisası olan ve gene Mimar Sinan'ın talebesinden İstanbullu İsmail Efendi tarafından yapılıyordu. Mermer üzerine oyulacak yazılar için İstanbul'dan Hattat Settar Efendi getirilmişti. Tuğraları Emanethan adında Şirazlı bir İranlı sanatkar çiziyor, mermerleri Muhammed Hanif adında Agralı bir Müslüman Hintli oyuyordu. Bu altı büyük sanatkarın beşi ayda biner rupi, 1984 değeriyle 22,5 milyon Türk lirası. Kubbe mimarı İsmail Efendi ise bu miktarın yarısı kadar maaş alıyorlardı. Bu suretle 5 sanatkarın her birine 22 yılda toplam 5,7 milyar Türk lirası ödendiği anlaşılır. 6 sanatkarın 22 yıllık maaşlarının toplamı ise 32 milyar Türk lirasını bulur. Eser tamamlandıktan sonra aldıkları hediyeler bu rakamın dışındadır. İkinci derecede sanatkarlara ve binlerce işçiye ödenen para hesap edilirse, yalnız işçiliğe bugünkü paramızla 100 milyarlarca lira sarf edildiği anlaşılır. Bu yazımızın başlıca kaynağını teşkil eden Hindistan Müslümanlarından Mevlevi Muinuddin Ahmed'in İngilizce The Taj adlı eserinde belgeleriyle yazdığına göre, Tac Mahal'e ve etrafındaki ilave anıtlara 30 milyon rupi, 1984 paramızla yaklaşık 675 milyar Türk lirası harcanmıştır. Bu miktar Tac Mahal'den 100 yıl kadar önce Kanuni Sultan Süleyman'ın İstanbul'da yaptığı Süleymaniye Külliyesi'ne harcanan paranın iki misli kadardır. Tac Mahal 11.881 metrekare bir alan kaplar. Bu alan asıl anıtın kapladığı sahadır. Büyük bahçesi ve bu bahçenin içindeki ek anıtlarla eserin umumi heyeti birkaç misli büyüklüktedir. Abide iki muazzam tepsi üzerine inşa edilmiştir. Birinci tepsi, her kenarı 109 metre olan bir karedir. Asıl abide bu karenin üzerinde yükselir. Tac Mahal'in kubbesinin yerden yüksekliği 82 metredir. Sultanahmet Camii'nin kubbe yüksekliği 43 metre olduğuna göre hayli yüksek olduğu anlaşılır. Fakat yanlara doğru fazla yayılmamış, bilakis toplanmıştır. İnşaatta son derece berrak, damarsız beyaz mermer kullanılmıştır. Aynı mermerden anıtın çevresinde 4 minare yapılmıştır. Minareler İstanbul minareleri kadar yüksek değildir. Her biri 42 metredir. Gece mehtabın ve gündüz güneş ışığının muhtelif saatlerde abidenin muhtelif cephelerine aksi Tac Mahal'in manzarasını her an değiştirmektedir. Abidenin içinde bulunduğu muazzam bahçe ağaç ve çiçek tarhları ile pek güzel bir şekilde bezenmiştir. Hindistan Türk İmparatorluğu'nun o zamanki başkenti olan Agra şehrine hakim olan Tac Mahal, Cemme Nehri'ne dayanmaktadır. Bahçedeki mermer havuzda abide, olanca ihtişamiyle akis yapmaktadır. Çok yüksek bir teknik bilginin eseri olarak kabul edilen kubbenin altında, dört yanda dört tane dev kapı vardır. Her birinin yüksekliği 32 metredir. Anıtın dört tarafına Yasin suresinin tamamı, çok büyük ve eşsiz sanatkarlıkla yazılmıştır. İstanbullu Hattat Settar Efendi'nin eseri olan bu yazı, mermere o şekilde oyulmuştur ki, uzaktan kabartma gibi görünmektedir. Uzaktan bakılınca 30 metre yükseklikteki satırlarda, zemine yakın satırlarda aynı büyüklükte harflerle okunmaktadır. Settar Efendi harflerin irliklerini bu şekilde ayarlanmış, yükseğe çıkıldıkça harfleri büyütmüştür. Abidenin duvarları ve iç bölmeleri akustik kurallarına son derece uygun bir şekilde yapılmıştır. Öyle ki içinde Kur'an okundukça çok cazip ve insanı büyüleyici yankılar birbirini takip etmektedir. Mermer duvarlara yüz binlerce akik, sedef, zafir, yemeni, yeşim ve zebercet gömülmüştür. Bu arada duvarlara gömülü 42 zümrüt, 142 yakut, 625 pırlanta ve 50 tane gayet iri inci, son yüzyıllardaki karışıklıklarda yağma edilmiştir. Abidenin en üst katında her kenarı 4 metre olan ve muhaccer denen yerden 2 metre yükseklikte, oyulmuş mermerden 3 kafesle süslü blokta, Tac Mahal'in şerefine inşa edildiği Ercüment Banu, Padişah Beyim, Türkmen'in mermer sandukası vardır. Ercüment Banu'dan 36 yıl sonra 72 yaşında ölen Şahi Cihan, Evrengzip, Alemgir Şah tarafından muhaccerin bir kenarındaki sandukanın altına gömülmüştür. Alemgir Şah, Şahi Cihan ile Ercüment Banu'nun oğludur. Bu suretle iki büyük aşık ebedi uykularında yan yana uyumaktadırlar. Tac Mahal'in inşaatında yalnız beyaz mermer kullanılmıştır. Büyük mermer bloklar Agra'ya 350 kilometre uzaklıkta bulunan bir ocaktan kesilmiş ve yontulmuş olarak getirilmiştir. Abidenin bahçesine başlı başına bir şaheser olan büyük bir cümle kapısından girilmektedir. Bu bahçenin içinde bir cami ve daha birçok bina vardır ki hepsinin yapımına asıl abide kadar itina gösterilmiştir. Tac Mahal'in umumi görünüşü bu binalarla beraber tam bir birlik meydana getirmekte, her parça diğerini tamamlamaktadır. Ta uzaktan Tac Mahal'i gören, bahçesinin cümle kapısından abideye yaklaşmaya başlayan bir ziyaretçi, her adımda yeni bir güzelliği fark etmekte ve heyecandan heyecana düşmektedir. Dünyanın belki en büyük mimarlık şaheseri olan bu Türk abidesi, 22 yıllık bir çalışmadan sonra bittiği zaman, Şahi Cihan çok sevinmiş ve şu manaya gelen bir beyit söylemiştir. Devir, Tanrı'nın kudretinin insanlar tarafından gözle görülmesi için, bu abideyi meydana getirmiştir. Türk Musikisi. İlk Türk Bestekarları. Türk Musikisi sistemi, Batı Musikisi'nin 12 eşit aralığa bölünmüş, tanperamanlı sistemine karşılık, 24 eşit olmayan aralığa bölünmüş bir sisteme dayanır. Bu sistem, tabiatın verdiği seslere daha uygun olduğu gibi, pek çok ve pek orijinal makamların teşekkülünü sağlar. Batı musikisinin iki makamı olan majör ve minör, Türk musikisinde çargah ve buselik adlarıyla mevcut olduğu gibi, bu ikincisinden başka daha 11 basit makam vardır. Bunlar, Kürdi, Rast, Uşşak, Hüseyini, Neva, Süznak, Karcar, Hicaz, Hümayun, Uzzal ve Zengule'dir. Bunlardan başka son derece güzel ve tesirli mürekkep makamlar da vardır. Ses ve makam zenginliğinin yanında usul zenginliği de fevkaladedir. Türk musikisi sistemi, yeryüzünde Batı musikisi sisteminden sonra en yaygın musiki sistemidir. Ancak tek seslilikten çok sesliliğe geçememesi ve milletler arası çapta ele alınmamış olması bu emsalsiz zenginliği gölgelemektedir. Türk musiki sistemi Türklerin Orta Asya'dan getirdikleri ve Yakın Doğu'da geliştirdikleri bir sistemdir. Araplardan, İranlılardan, Yunanlılardan alınmış değildir. Bilakis bu milletler, Türkler Yakın Doğu'ya geldikten sonra eski musiki sistemlerini bırakmışlar ve Türk musikisi sistemini kullanmaya başlamışlardır. İslam milletlerinden başka Balkanlar ve Doğu Avrupa halk musikileri tamamen Türk musikisi sisteminin tesirinde gelişmiştir. Bugün Ortodoks kiliselerindeki ayinler bile Türk musikisi makamları ile okunmaktadır. Türkler günümüze kadar bir kısmı kendi icatları, bir kısmı yabancılardan alınmış bir düzineden fazla nota yazısı kullanmışlardır. Ancak nota yazısı daha çok nazariyat eserlerinde kullanılan bu sistem olmuş, pratikte yayılmamıştır. Onun içindir ki kulaktan kulağa, hocadan öğrenciye geçen bu musikinin yüz binlerce bestesi kaybolmuştur. Bugün on binlerce güfte elimizdedir ki hiçbirinin bestesi zamanımıza kadar gelmemiştir. 16. asrın sonlarına kadar notalarıyla elimizde bulunan Türk musikisi ürünleri birkaç yüzden ibarettir. 17. asırla beraber zamanımıza kalan bestelerin sayısı esaslı şekilde çoğalmaktadır. Onun için bu yazımızda ilk Türk bestekarları derken bugün elimizde hiç olmazsa bir tek eseri bulunan sanatkarlar düşünülmüştür. Yoksa Orta Çağ Türk bestekarlarından birçoğunun ismini biliyoruz ki zamanımıza bir tek bestesi gelmiş değildir. Elimizde Türk musikisine ait en eski parça Şubat 1237'de doğup 28 Ocak 1294'te ölen Safi Üddin Abdülmü'nün Urmevi'nin Remel usulünde Nevruz bestesidir. Safi Üddin Azerbaycan'ın Urmiye şehrindendir. Musiki nazariyatına, felsefeye ve matematiğe dair önemli eserler bırakmıştır. Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi'nin ilk yıllarıyla çağdaştır. İlhanlı Türk İmparatorluğu'nda yaşamıştır. Ondan sonraki bestekarımız Mevlana'nın oğlu Sultan Veled'dir. 16 Nisan 1226'da doğmuş, 15 Kasım 1312'de Konya'da ölmüştür. O da Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi ile çağdaştır. Anadolu Selçukluları çağı Türkiye'sine mensuptur. Elimizdeki her iki parçası da saz eseridir. Devri Kebir usulünde ve Acem makamında bir peşrev ile bir Irak saz semaisi. Elimizde 14. asırdan kalma hiçbir nota yoktur. 15. asırdan 6 bestekarın, 16. asırdan 8 bestekarın eserleri elimizdedir. 15. asırdan eserleri zamanımıza gelebilmiş bestekarlar, kronoloji sırasıyla Abdülkadir, Merai, Aydınlı Halveti, Şeyhi Ömer Ruşeni, Gülşeni, Emir Ali Şirnevai, Sultan Hüseyin Baykara, 2. Sultan Beyazıt ve Gülham Şadi'dir. Abdülkadir Merai, Güney Azerbaycan'ın Mera şehrindendir. Celayirliler Sarayı'ndan yetişmiş, sonra Türkistan Hakanı, Timur ve oğlu Sultan Şahruh'un Semerkant ve Herat şehirlerindeki saraylarında yaşamıştır.